2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
1x1'e daha birlikteyiz.
Çak çak çak çak çak, oley!
Evet, müthiş bir enerjik girişten sonra.
Bugün keyifler yerinde.
Evet, bugün keyiflerimiz gerçekten yerinde. Çok hoş çünkü paralarımız. Mining işine girdik arkadaşlar. İçeride bir mining rig çalışmaya başladı sistem olarak. Altı ekran kartıyla paralarımız yatacak inşallah. Değil mi Enis'ciğim?
Ben hiç alakam yok olayla. Bir geldim bana kasayı gösteriyor. 6-7 tane ekran kartı takmış. Ne bu dedim. Proje diyor. Ya dedim bırak şimdi projeyi. Ne projesi dedim. O kadar yok,
güzel bir proje yaptım. Firmalarla konuştum. Dedim ki bize biraz ekran kartı lazım. Ne yapacaksın Mesut dediler. Test yapacağım dedim. Ama ne test olduğunu söylemedim. Hepsinden geldi sağ olsunlar. Evet. Asus burada çok büyük bir destek oldu. Stoklarında varmış. Sonra demin bir profil yaptırdım test için.
Harika.
Bir anakart. Harika. Yine test için.
Güzel, bravo.
Günde dedi, abi dedi, elektrik üretimi birazcık böyle tüketimimiz arttı, ne oluyor dedi. Test için gün dedim. O da tamam dedi. Bir ayın sonunda bağlı. Evet. Bir ayın sonunda sadece paramı alıp gideceğim, uzaklaşacağım. Benim pek bir derdim yok bununla ilgili.
Kolay gelsin.
Ethereum kazıyorum.
Güzel.
Ne evet
güzel.
Arkadaşlar, lütfen hayır dualarınızı esirgemeyin. Şu anda biraz düşüşte.
İnşallah yükselir.
Başladığımda 710 dolardı, şimdi 630 doları gördü. Yalnız bu iş böyle gitmez, onu da söyleyeyim.
Peki.
Arkadaşlar şimdi bakın, Ethereum kazıyoruz diyoruz. Çevreyi ısıtıyoruz. Türkiye'nin biliyorsunuz hava, aslında temiz hava şeyi yayınlanmıştı. Ne diyeyim buna, raporu mu diyeyim?
Evet, raporu,
evet, raporu yayınlanmıştı ve tek temiz şehrimiz Rize çıkmıştı. Demiştik ki o zaman Rize'den gidip ev alalım. Evet. Bol bol oksijenimizi depolayalım demiştik. Şimdi yeni bir rapor daha yayınlandı ve bu yeni raporda 1 Ocak 31 Aralık 2017 arasında yıl ortalamasına göre Rize'de arkadaşlar artık hava temiz değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre havadaki bu dolaşan zararlı partikül sayısının 20 mikrogram metreküp olması lazımmış. Bir metreküp havada 20 mikrogram, tamam sıkıntı değil diyorlar. Rize'de artık 21 olmuş.
Ha, ucu ucuna kaçırmış
ucu
yani.
Ucu ucuna kaçırmışlar.
Genelde Türkiye'nin en temiz havasına sahip il.
Tabii yine en temiz havasına sahip il olma özelliğini taşıyor.
Ne kadar korkutucu bir şey ya. En temiz havasına sahip yerin bile aslında, yani Rize bugün yani dese hani yeşillikler, çayırlar, bilmem neler falan filan, oh mis hava diye. Şu an gitsen ciğerlerin gene bayram eder. Evet. Ama temiz değil.
Ya bizde şöyle bir problem var. Genel olarak Avrupa ülkelerine gittiğimizi düşünüyoruz. Bugün Almanya bile Berlin'de, Köln'de bu hava temizliği oranlarını tutturmada, Avrupa Birliği'nin standartlarını tutturmada mesela
sıkıntı
ne yapabiliriz,
yaşıyor.
Sıkıntı yaşıyoruz falan diyor ki. Gittiğinizde görürsünüz arkadaşlar, ağaç boyuna geçen bina yok adamlarda.
Evet, ona ve rağmen sıkıntı var.
Binaları görmekte zorlanıyorsunuz, ağaçların arasında gizliler. Bütün şehir ormanın içine gizlenmiş gibi. Yani orada zorlanıyorlarsa bizim
İstanbul'da.
Yani İstanbul'u geçtim.
Ankara'da
bugün
öyle,
Bursa
öyle.
Bile. Yani
evet, Bursa da öyle.
Bursa bile böyle. Yani Bursa'nın yeşillikler içinde olması lazım. Doğayla böyle, değil mi? Beraber yaşayan bir şehrimiz olması lazım. Çok güzel bir şehirdir Bursa. Bugün gittiğinizde İstanbul'dan bir fark kaldığını görmüyorum. Ankara'nın da İstanbul'dan bir farkı kalmadı. Yani bizim şehirleşme mantığımızda meydanlar yok. Meydanlar olsa bile meydanlar betonlardan oluşuyor. Evet. Böyle yeşillendirilmiş meydan kültürümüz yok. Neden yok onu da bilmiyorum. Yani birisi belki açıklar bunu.
Ben biliyorum
bunu.
Da neyse söylemeyeyim.
Yani büyük meydanlar abi, yeşillik meydanlar. İnsanların yüksek binalar değil de daha geniş geniş araziye yayıldı. Mesela Ankara'da niye geniş geniş araziye yayılmıyorsun da mesela dikine bina yapma ihtiyacı hissediyorsun? Garip
şimdi
gerçekten.
Geniş geniş de yayılacaklar da şimdi sen müteahhitsin, tamam mı? 5 katlı bir apartman mı yapmak istersin? 55 katlı bir apartman mı yapmak istersin?
İzin verilirse yaparsın tabii.
İzin veriliyor da o yüzden yapıyor adam zaten yani.
Ne yazık
yani.
Ki öyle. Yani meydan gördük mü de alışveriş merkezi dikiyoruz mesela oraya.
Ben geçen gün işte bu Acıbadem taraflarında bir tane apartman gördüm. Eski apartman. Şimdi kentsel dönüşüm var ya, bu eski apartman gördüm. Baktım mesela, dedim ki ne kadar güzel apartman ya. Neden? Bunu dememin tek sebebi de şu. Yan yana değiller çünkü apartmanlar. Yani yeşillik alanı da var yanında ama. Nasıl, görsen yani 10 adım yeşillik var. Ona bile şey diyorum. Aa ne kadar güzel, İstanbul'un içinde yeşillikli bir yer var falan diye. Halbuki yani bayağı osuruktan bir yer affedersiniz yani. Ama ona rağmen insan böyle şey yapıyor. Aa burada böyle apartmanlar mı
zaten
varmış diye.
Zaten bizim yeşillik dediğimiz yerler artık gerçekten öyle kaldı. Apartmanların bahçesindeki böyle kısımlar
öyle
kaldı.
Öyle bahçesinde başka bir yerde yoktu
yeşillik. Ne yazık ki yani. Göremiyorsunuz. Şimdi ben diğer şehirlerle ilgili birazcık aktarayım. Mesela Amasya Şehzade'de 319 mikrogram metreküp'e çıkmış hava kirlilik değeri. Bursa dedik 316,
çok
Manisa 314, Adana meteoroloji 309, Denizli bayram yeri ile Niğde 289 olarak ölçülmüş. İstanbul'da Esenyurt en kirli yermiş. Onu da Başakşehir, Ümraniye, Aliyeköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosyan ve Kadıköy izliyormuş. Kadıköy denizin dibinde. Denizin dibindesin.
Ben orada oturuyorum.
Düşün. Ve en kirli yerler arasında geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi bölüm mantığı? İnanılmaz değil mi? Gerçekten çok garip. İzmir'de Gazi Emir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı, Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasındaymış.
Yani İzmir'in neredeyse hepsi aşağı yukarı yani.
Ankara'ya baktığımızda limitin aşıldığı ilçeler olarak Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Gebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler demişler. Dur,
çok güzel başlık geldi aklıma. Bunu videonun başına koyar mısın bilmiyorum da. Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!
Aa, belki olabilir ha.
Bu şehirlere müthiş uyarı falan diye. Neyse bunu videodan sonra konuşuruz.
Yalnız şöyle bir şey var. Zaten temiz şehir kalmamış da. Hava kirliliği evet. olarak.
Ya bu ilçeler çok yüksek.
Buralarda çok yüksek. Burada oturuyorsanız yapacağınız hiçbir şey yok tabii ki. Yani oturmaya devam edeceksiniz.
Şu haftalık sağlık kontrollerinizi yaptırın ya da 6 aylık falan.
Ya bu çok kötü abi. Yani sonuçta akciğer kanseriyle başlıyor buradaki hava kirliliğinin etkileri insanlarda. Öyle. Kötü bir durum. Bazı arkadaşlarımız ilk rapor yayınlandığında itiraz etmişlerdi. Gelin sizi çıkartayım bayıra, işte ovalara, orada bir soluyun. Neresi kirliymiş falan filan diyor.
Bir daha böyle anlaşılacak
yani
kirli ki bu.
Bu ölçümler halkın en yoğun yaşadığı yerlerde yapılıyor. Daha da 3 kişinin yaşadığı yerde yapılmıyor. Tabii ki orası temiz olsun. Zaten orası temiz olsun.
Bir de bunu anlayamazsın ki zaten. Şimdi mesela bak ben bile İstanbul'da yaşarken Kadıköy'ün bir yerine gidiyorum mesela. Böyle parkın içine giriyorum. Parkın içinden geçerken mis gibi kokuyor. Hava çok temiz geliyor, bilmem ne geliyor ama yani değil yani, anlıyorsun değil, öyle evet, olmadığını. Sadece orasının güzel oluyor olması senin yaşadığın rutini çok etkilemiyor açıkçası.
Yani İstanbul'daki havayı şöyle ölçebilirsiniz. Pencerenizi, bir odanızın penceresini açın, 3 gün açık kalsın. Bakın 3 gün pencere açık kalsın. Sonra odaya girip şöyle parmağınızı herhangi bir eşyanın üstünden geçirin, o soluduğun şeyi görebilirsin orada. Toz toprak pisliği havada uçuşan net bir şekilde görürsünüz. Bu arada ülkemiz için bir başka kötü haber vereyim. VPN, Opera VPN. Ücretsiz olarak artık mobilde ve diğer PC dışında diğer cihazlarda kullanılamayacak.
Sadece ülkemiz için mi?
Yani ülkemiz için değil ama ülkemiz için kötü. Çünkü ülkemizde VPN doğru, çok aktif VPN bir şekilde kullanılıyor ne yazık ki. Kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bugün Wikipedia'ya erişirken bile VPN kullanmak zorunda
kalıyoruz. Peki ücretli olarak verecekler miymiş? Yani ücretli
yok, kapatıyorlar tamamen. Neden? PC dışında, mobil browserlar dışında tamamen servisi kapatıyor. Herhalde onlar da gelecek görmediler ya da çok fazla yük olmaya başladı onlara.
Ya belki yurt dışında çok fazla hani ben bilmiyorum yurt dışındaki site kullanımının ne olduğunu ama hani Çin gibi falan yerleri saymıyorum ama belki de çok VPN ihtiyacı olmuyordur insanlar.
Yani ne bileyim belki işte
saçma bence bu.
Düşündükleri
da,
kadar onlara bir artı pozitif katmıştır. Geri dönüş sağlamadı.
Maliyeti fazla geliyordur falan.
Proton VPN var. Yani biz VPN alternatifleri söylediğimizde bazı arkadaşlar kızıyor. Siz söylüyorsunuz hemen kapatıyorlar diye ama şu anda öyle bir problemimiz yok.
Yok
yani.
Reklam aldın mı diye bakıyorum bir yerde.
Proton VPN ücretsiz ve hızlı abi. O da güzel. Ha, sadece mi?
Ben de çok seviyorum Proton VPN'i. En güzel VPN Proton VPN gibi geliyor.
Biz bunları tabii ki BTK'yı da bildiriyoruz düzenli olarak. Ücretsiz VPN'i. IP'lerini. Şaka bir yana Proton VPN'in şöyle bir kısmı var sadece. Mesela Mac bilgisayarınızı kurmak isterseniz ya da iOS cihazınızı kurmak isterseniz ya paralı üyeliğe sahip olacaksınız. Ya da birazcık bilgi gerekiyor. Çok az birkaç tane trik var. Onları yapman lazım. Ama Android ve PC'de direkt programı kurup başlayabiliyorsun kullanmaya. Peki. Henüz macOS versiyonu ve iOS versiyonu hazır olmadığı için programın OpenVPN üstünden, o yazılım üstünden bazı ayarlar yapıyorsunuz. Ama yine ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Ben kullanıyorum. Download yapmadığınız sürece video izlerken falan kesinlikle sıkıntı çıkartmıyor. Ha, download yapacağın zaman belli bir süre download'ı hızlı yapıyorsun. Sonra hacı sen ne yapıyorsun diyor.
Bir sömürüyorsun galiba buraları.
Bir şeyler diyor, ondan sonra kesiyor tabii.
Ben o zaman oyun haberlere geçiyorum. Şimdi God of War çıktığı için artık tüm haberler neredeyse God of War üzerinde. Evet. Çok fazla haber vardı yani. Ben de bir sürü video seyrettim, bir sürü muhabbete tanık oldum falan. Ama şu an bahsedeceğim satışlar üzerine bir şey olacak.
Evet, artık God of War üstüne konuşmuyoruz.
Satışlar üzerine konuşuyoruz. Çünkü oyun çıktı artık. Evet, ne kadar çıktı. Satmış önemli olur o. Şimdi bir tane analist adam zamanında demişti ki, geçen hafta başında demişti bunu. 10 milyonu geçmiştir bence falan diye bir analiz yapmıştı ama ben o analist adamı da sevmiyorum. Onun analizlerini de çok tutarlı bulmadım. Şimdi onu taşımak istemiyorum haber konusu olarak.
1 milyon mu sattı?
Hayır, ne kadar sattığını söylemediler. Sadece şunu söylediler. İngiltere ve Birleşik Krallık ülkelerinin olduğu yerlerde, yani UK bölgesi dediğimiz bölgede God of War rekorunu kırmış. Kendi seri rekorunu kırmış. Daha önce en çok satan oyun God of War 3'müş kutulu olarak. God of War 4 ondan %35 daha fazla satmış sadece kutulu olarak. Dijitalini saymıyor.
Çok iyi.
Yani dijitaliyle katarsan %70'e falan çıkabilir gibi geliyor bana bu rakam. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Çok rekor kırmak için. Zaten Birleşik Krallık'ta tepeye oturmuş direkt. Hani bir numaradan girmiş listelere.
Normal. Zaten genelde bu tip böyle aslında konsol özel oyunlar çıktıkları dönem birçok ülkede ilk sıraya giriyorlar. İkinci ay çok önemli.
Evet, ikinci ay çok önemli kalıyor. Ve şöyle bir şey var. Sadece God of War değil, Yakuza 6 da mesela yeni çıktı. Amerika bölgesinde, Uzak Doğu'da zaten vardı 2 senedir falan da. O da 3 numaradan girmiş direkt satış rakamlarına kutulu oyunlarda.
Enteresan.
O da enteresan
ki
geldi.
Ki o tür olarak herkese hitap etti.
Evet evet, biraz daha şey yani, bir de çıkmış oyun hani ne bileyim biraz hype'ı düşmüş müdür düşmemiştir ama yok, direkt 3 numaradan girmiş. Ama bu şeyle alakalı geliyor bana abi. İnsanlarda bir şey açtığını görüyorsun aslında buna baktığın zaman. Hikayeli oyun açlığı yani bence hakikaten var. Çünkü eskisine göre ben mesela bakıyorum şu Far Cry 5 çıktı. Ki 3 haftadır da Far Cry 5 birinciymiş bu arada. İngiltere'de satışta. Şimdi tahtı 2 numaraya düşmüş kendisinin.
Ve yani o zaman God of War'ın 1'e çıkmasının pek bir şeyde kalmıyor. Şimdi Far Cry 5'i düşünüyorum. God of War'ı düşünüyorum isim olarak.
Tabii 1 numaraya çıkması ama ne kadar sattı önemli aslında.
Ubisoft da ne kadar güçlü bir firma ya bu arada.
Evet. Herhalde nasıl bir Ubisoft olay yani? Oyun dünyasının yani en büyük birkaç firmasından
Far
bir tanesi zaten.
O kadar fazla eleştiri alıyor. Tabii. Sonuçta yapımcısını ağlarken görmedik herhangi bir yerde. Evet. Ama gülüyor adam aslında.
Tabii canım, Far Cry 5'i yani hala deli gibi satan bir oyun ya. Çok çılgın. Büyük bir isim ağırlığı var. Ya şimdi hikayeli oyunlar maliyeti yüksek ama işte bak insanlarda bir açlık görüyorsun. Gerçi kutulu oyun satışları tabii dijitalle kapıştırıldığı zaman ne kadar etki eder bilmiyorum ama sonuçta dijitale büyük bir kayış var. Ama böyle bir durum olmuş. İşin ilginç tarafı da şimdi bir şeyin fanboy olmak hep kötüdür deriz ya. Burada aslında onun örneğini göreceğimiz bir haber söyleyeceğim. Xbox'ta abi çok önemli bir adam. Mike Yabara, yani üst düzey yönetim adamlardan bir tanesi. God of War'un çıkışından sonra şöyle bir anket yapıyor. Canlı yayın yapacağım. Hangi oyunu oynayayım diyor. Assassin's Creed Origins var, Hellblade var, God of War var şıklarda.
Niye God of War'u koymuş?
Adam da bir de diyor ki ona, bak işte aynı senin gibi diyor ki, sen diyor niye God of War koydun, sen Xbox şey yapmıyor musun diyor, bilmem ne değil mi falan filan. O diyor ki ben diyor her şeyden önce oyuncuyum diyor yani. Hani oyun oynamayı seviyorum diyor. Yani... bunda bir şey yok, God of War oynayıp oynamam diye. İlginç bir şey var. God of War %72 ile kazanmış bu arada.
Yani o koyduğu oyunlara bakınca zaten.
Niye Hellblade, Assassin's Creed'de kötü oyunlar. God of War yanında tabii biraz daha sönük kalabilirler ama kötü oyunlar değiller.
Bir de çıkalı ne kadar oldu onlar.
Tabii çok oldu. Yani. O ayrı bir şey yani. O da her şeyden önce ben bir oyuncuyum diye cevap veriyor.
Oynamış mı?
Ona bakmadım, oynadım oynamadım diye. Xbox tarafında böyle bir şey olmasa aslında bazı oyuncuları bayağı bir şey yaptı hani. Ya burada hep takım tutar gibi bakıyoruz aslında. Yani tabii Xbox yöneticisinin God of War oynaması çok şey doğru gelmeyebilir. Hani böyle bir marka gözünden baktığın zaman. Ben olsam izin vermezdim diyebilirsiniz hani yönetici olarak.
Xbox'lar şu sıra hiçbir yerde çok konuşmuyorlar.
Ya Xbox tarafında şimdi bir kavgaya dönen bir durum var. Şimdi PlayStation'cılar hep şey diyor. God of War var, sizde Sea of Thieves var falan gibi böyle bir muhabbet. Sea of Thieves çünkü eleştirmenlerden çok yüksek notlar almadı. 65 metakritik ortalaması falan vardı oyunu kendisinin. Ve şey yani tabii oyun hali olarak God of War çok daha ön planda kalıyor ama Xbox'ı ne kurtarır ne kurtarmaz onu da konuşacağız ilerleyen haberlerde aslında. Ama böyle yani, ilginç bir muhabbet olur.
Başına benim gibi bir adam atarlarsa.
Ama bence tatlı bir şey ya adamın böyle bir hani ben her şeyden önce oyuncuyum demesi yani Xbox
ayrılıyor
tarafı.
Ayrılıyor herhalde o da Xbox'a.
Kovuldu.
Ben öyle bir şey çıkarttım zaten gelecek ay istifaya basıyorum bari bu tarafa bir göz kırpıyor.
Şey değil mi Sony'ye göz kırpıyor böyle God of War.
Abi ne olacak işte canlı yayında Teknosir Plus üyeliği alıyorum falan diye böyle. Mesut Çevik'teki şey yani, değişim falan rüzgarları. Siz de alın hadi hep beraber falan tarzında. Ha, bu arada alın gerçekten onlar da Plus üyeliğine geçtiler. Buradan inşallah diyorum istedikleri abone sayısına ulaşırlar ve başarılı olurlar. Tekrar arkadaşlarımıza selam söylüyoruz. Ben şakasına takılıyorum. Microsoft'tan 16 GB depolamanına sahip cihazlara özel. Bu cihazları biliyorsunuz değil mi? İşte netbook, dizüstü bilgisayar gibi al kullan diye verdikleri. Bu tablet Windows çalıştırıyor diye verdikleri. Hayatınız boyunca hiçbir işinize yaramayan cihazlar onlar.
Evet böyle cihazlar ben varlığını bile unuttum.
16 GB depolamana sahip cihazlara özel Windows 10 geliyormuş. 2 GB daha düşük alan kaplayacakmış. Ve bütün bu hani bu Windows'un içinde diyorduk ya ya burada bir ayarlar menüsü var. Burada niye bir ayarlar menüsü var? İşte birçok kullanıcı için register ayarlarını ayarlamaya sağlayan bu uygulamaya hani gerek var mı yok mu? Acaba ek mi indirilsin indirilmesin mi diye. Onların hepsini kaldırmış zaten.
Temiz bir şey. Tertemiz bir Windows
yok. Tertemiz Windows.
Onu biz de kullanabiliyor muyuz ya? Ben onu kendi masaüstümde de istiyorum.
Abi Internet Explorer bile çıkartmış. Edge varken niye Internet Explorer var diye.
Zaten Edge var doğru.
Ama şey çok saçma. Şimdi sen Microsoft'sun. Benim yeni browser'ım Edge diyorsun. Çıkarttım da öyle yarım yamalak bir şey ki Internet Explorer'u koymak zorunda kalıyorsun. Yani çünkü bir kısım kullanıcılar tepki geleceğini biliyorsun. Böyle saçma bir şey var.
Evet tam hazırlanamadan yapmışlar.
İki tane browser var. İki tane ayarlar menüsü var. Ya gerçekten oradaki ekip şu anda çok büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Balmer'ı seven bir ekip var. Onun bıraktığı o kötü mirası devam ettirmek istiyorlar. Abi bizi çok uğraştırdı bu adam. Bu kalsın bu dandik arayüzü falan diye. Bir de eski klasikler var. Klasiklerde diyor ki ya abi adamlar pro. Yani sonuçta bütün ayarlara erişmek istiyorlar. Bu ayarlar menüsü kalsın falan diyor. Onların böyle bir...
Çatışıyorlar değil mi?
Clash of Titans tarzında bir...
Ama bu iş en tepedeki adama bakar yani. Kaldırır lan dedim. Kaldırırlar yani.
Yani bir şeyleri kaldırmışlar. O da bizim gibi proların sevdiği kısımlar olmuş. Hepsini atmışlar o ayarlar menülerini falan. Register kısımlarını. 2 GB daha az yer kaplayacakmış. İsmi de Microsoft Windows 10 Lean olarak geçecekmiş arkadaşlar. Artık uygun fiyatlı o dandik tabletlerde çalışırken 2 GB daha ekstra alınız olacak. Yani
artık telefonların kapasitesinin inanılmaz yükselmesi, yani o tablet kısmını bayağı bir ket vurdu galiba. Uzaktan bakan
bir olarak söylüyorum. Ya ben şeyi çok yanlış bir şey buluyorum. Yani ben Microsoft'un yerinde olsam, tabii o adamların amacı lisans satmak, çok da umurunda değil.
Tabii canım,
lisans parasını aldıktan ya. Sonra ama. Yani şimdi düşünsene bak, PC markasını yaymaya çalışıyorsun. Sen gidiyorsun dandik bir tabletin üstüne. Diyorsun ki PC, Windows 10 logosunu yapıştırıyorsun. Adam onu alıp evine bir gidiyor. Windows 8'e geldi
ama senin geldi markanı onunla. Zedelemez ki o durum ya. O tamamıyla ürün donanımı. Ya kimse onun için Windows böyle bir şey satmış. Ben öyle deneyim, bir bakmazsın ki
olaya. Evet, gerçi Microsoft tarafına hiç dokunan yok ama o üreten adam için deneyim o kadar kötü ki. Android sahibi olan adama bakıyor adam böyle yandan. O deli gibi oyunları oynamaya devam ediyor tabletinde. İşte PUBG çıkmış onu oynuyor filan. Sen Windows tabletinde hiçbir şey yapamıyorsun. Öyle duruyor. Bakıyorsun sen ona. Ha, ofis çalışacaksın. Müthiş bir şey ofis çalışabilmek.
Ya belki de bir pratikliği vardı bizim göremediğimiz, bilmiyorum.
Bilemiyorum. Yani. İşte o tablete sahipseniz eğer bir kenarda duruyorsa Lean belki sizin kurtarıcınız
hani,
olabilir.
Fiyat olarak çok uygun. Hani çok zor durum. Yani gerçi şeyi anlıyorum. Çok zor durumda olsan çalışmak için bir şey almazsın herhalde. Yani bir şekilde çalışırsın zaten yani mevcut. Hani hiç ekipmanın yok. Hiç sıfır. Çok zor durumdasın gerçekten. Ekipmanın da yok.
Telefonu yatırmak daha mantıklı.
İşte hani telefon daha pahalı bir şey gibi geliyor sana mesela, diyelim ki. Hani düzgün bir şey olmak. Onun yerine almak falan hani. Yani,
olabilir gerçi.
Yani çok dışarı çalışan bir insansan da bilmiyorum kesin. Varsa evet. Ulan neden aldığını yazarsa belki anlarız.
Belki gömülü sistemlerde çalışan arkadaşlar için yani, o gömülü sistemlerin.
Biz zamanında şundan almıştık, hatırlıyorum ben. Zamanında dedim bayağı oldu. Şey hani anne baba kullansın diye alınmış yazar. Çünkü yani, hani biraz daha pratik oluyor.
Kullansınlar işte falan.
Ama onlar da var, telefona geçtiler yani. Şimdi
yok yatıyor. Adam yavaş çalışınca diyorsun. Kullanmıyor evet, ki kullanmıyor işini ki. Görmeyince.
Babam bir gösterdi ki 55 tane sekme açık böyle. Dedim zaten kaldırmaz bir bu 55 sekme. O sekmeler kapanıyor dedim yani ikincisi.
Okuduğunu kapat.
Hani yani, çünkü devam hani görmüyorsun ya ekranda, kapandı artık. Hani o defter kapanmış oluyor.
Ya, müthiş bir şey ama makine çalışmıyordur zaten, öyle duruyordur.
Tabii tabii duruyor.
Hangi sekme neredeydi falan filan tarzında.
Böyle bir bastım, niye bu kadar ağır falan dedim. Böyle 60 tane sekme geldi önüme bir anda.
Şimdi hem teknoloji dünyasını ilgilendiren hem de karnı aç insanları ilgilendiren bir durum söz konusu. Şimdi eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, yemek parasını şirketiniz size ödüyorsa kart kullanıyorsunuzdur kesinlikle. Yani artık kart da geçti herkes.
Tabii, herkes kart.
Gidiyorsun, kartın içine para yüklüyorlar. Sen de bir yemek yerinden o kartın geçtiği yerlerden alışveriş yapabiliyorsun. Yemek satın alabiliyorsun. Böylece çalışanların bunu nakite dönüştürmesi, nakit olarak harcayıp aç kalması engellenmiş oluyor. Yemek kartlarının böyle bir avantajı var. Çünkü mesela diyelim ki 400 lira yemek parası alıyorsun. Sen 400 ay başına verdiklerinde
gidiyor.
Gidiyor yani, o gidiyor.
Ondan çünkü sonra insanoğlu olarak bizde hiçbir şekilde şey, evet. irade ve tutarlılık yok yani.
Ay sonuna kadar aç kalabilirsin gerçekten de. Yemek kartının öyle bir avantajı var. Şirketler için vergi avantajı var. Çünkü faturası fişi evet. peşin ödenmiş oluyor. Bir daha senden fişmiş toplamak zorunda kalmıyorlar. Öyle güzel yanları var. Ama yemek kartlarıyla lokantalar arasında geçtiğimiz dönemde bir kapışma yaşandı. Çünkü yemek kartlarının komisyon ücretleri %15'e kadar çıkmış.
Çüş.
Evet, adamlar bir de 60 günden önce adamın parasını ve yatırmıyorlarmış.
Oha, yani
onlar da şey demeye başlamışlar. Abi size çalışıyoruz. Yani tamam, çalışanlar geliyor yemeklerini yiyip gidiyorlar. Karınları tok. Hoş. Sen de paranı alıyorsun. Biz bir şey aldığımız yok. Dönemiyoruz demişler.
60 gün yüksekmiş ya.
Sonrasında uzlaşın diye yukarıdan emir gelmişti. Ama baktılar ki uzlaşamıyorlar. PTT, Turkcell ve Belbin yeni bir yemek kartı üstte çalışmaya başlamışlar ve şey diyorlar. Yani aslında amacımız bunu piyasaya sürmek ama piyasa lideri olmak değil. Sadece piyasayı düzenleyen, hani bakın siz eğer böyle yaparsanız
biz böyle bir şey yapıyoruz.
Biz de komisyonumuz da size rakibiz de diyebilmek diyorlar.
Yarışamazsın ki ama zaten. Yani şimdi piyasayı düzenlemeye çalışan ve kar amacını çok fazla gütmeyen bir şeyle yarışmak, rekabet etmek çok kolay olmasa gerek ya.
Kolay olmasa gerek. Şimdi burada şey çok tuhaf olmaya başladı. Mesela biliyorsunuz bir taksi var. Taksi uygulaması. Şimdi İtaksi belediyenin uygulaması var. Evet. Bir gerçek var. Şimdi biz elimizdekileri özelleştiriyoruz. Diyoruz ki devletin bu tip şeylerde olması, devlet kurumlarının olması yanlış bir şey diyoruz. Evet, çok güzel. Yanlış bir şey. Özel sektöre verelim. Daha iyi işletiyor, daha karlı hale getiriyor falan filan. Ama kalkıp sürekli de bir özel şirketlere rakip şirket kuruma kısmı var. Yani İtaksi geliyor. Oradan işte Belbim'le falan yemek kartı yapıyorlar. Filan. Ondan sonra kredi kartı çıkartıyorlar. Türkiye kart diyorlar. Hani tamam da şimdi bunları da mı özelleştireceğiz sonra?
Değil mi?
Buradan satıyoruz, buradan yatırım yapıyoruz. Lan bir garip oluyor gerçekten.
Evet. Tutarsızlık mı var?
Tutarsızlık var. Yani serbest piyasayı devletin düzenlemeye çalışması bu şekilde mi olmalı? Benim tabii ki bilgim yetmiyor ama
Şimdi Mesut Bey, ben ekonomi uzmanı olarak anlatayım size ben yani. Bu arada geçen bir acille ilgili bir hastane muhabbeti yapmıştık ya.
Evet, orada çok güzel notlar geldi.
Evet, bir arkadaş da bana özel mail atmış yani, hani nasıl işlediğine dair işlerin. Bu kadar.
Cahilliğimiz konusunda bayağı bir tedirgin olmuşlar ve uyarmak istemişler. Şey demişler orada.
Çok
senin
yanlış bilmiyormuş.
Senin tutulması acil değil ki, sen acilden gidiyorsun. Eğer acil ama bir durumun olsa, hani ölüme yakın olsan ve acilden girsen hiçbir masrafın ekstra alınmaz demişler.
Şöyle, acilin de kategorisi var. Kırmızı çizgi var, sarı çizgi var, yeşil çizgi var. Yeşil ya kanaman varsa yersen şeysin hakikaten. Yani kırmızı acildensin yani. Ama mesela diyelim ki kanamanın olmadığı ve hani ayakta durabildiğin bir durumda yeşilsin. Ama biraz daha atıyorum yatalak durumdasın ama gene bir kanama yok, sarısın. Hani öyle bir değerlendirmesi var. Ona göre ücret değişiyormuş yani.
Öyleymiş yani.
Eğer ama anlamıyorsun öyle... ki abi haberde bir söylüyor acilden para alınmasa.
Evet, biraz şimdi... ateşim var dediniz, ateşe acile abi... gittiniz. Hani çünkü o zaman doktor yok sabahları, akşam acile gidiyorsun.
Şimdi bak, şu da acil değil mi? Ben mesela bir kere zehirlendim. Alt üst laf edersiniz çıkarımda bulunuyorum. Şimdi duramıyorum yani ama bir kanamam yok. Ölmeyeceğim. Sadece çok kötüyüm yani.
Nerede öleceksin, nereden biliyorsun?
Yani büyük ihtimalle mideyi komple boşaltıp ölmeyeceğim ama çok kötü hissediyorum kendimi. Şimdi bu da acil. Yani ama tabii bir kanama olan hastayla eşdeğer değilim ya. Yani ölümcül bir tehlikem yok büyük ihtimalle. Ama bu acil bir durum çünkü yani çok kötü hissediyorum
kendimi. Şimdi orada karışıklığı şu yaratıyor. Akşamleyin gittiğinde gece vakti. Daha doğrusu 5'ten 6'dan sonra gittiğinde normal doktor olmuyor.
Evet.
Acil doktor oluyor ve acilden girmek zorunda kalıyorsun her yere.
Ha, öyle bir durum da
var. O kafa karıştırıyor herhalde.
Evet. Neyse bu konu böyle bir not düştü. Sadece evet. İnsanlar teşekkür ediyoruz. Hani ilgilendiler ve cevap attılar. Yani
hepsine teşekkür ediyoruz ama şey demişler. Senin beni tutulması acillik değil. Sen nereye demişler şekil yapıyorsun.
Ama bel tutulması da acillik abi. Doğrulamıyorsun.
Yani şaka maka.
Benim de belim tutuldu. Ben klimadan belim tutuldu.
Arabaya binemedim.
Ben klimadan belim tutuldu. Dikilemiyorum. Yani kalkamıyorum. Kitlendim kaldım. Yani ne yapayım şimdi? Hani doktora gitsem 5 saat bekleyeceğim. Böyle 5 saat nasıl bekleyeyim ben?
Yani o da garip bir olay.
Ben hani şunu deseler okey. Ben acile gireyim. Deseler ki sen acillik değilsin. Git ki öyle bir şey demediler bugüne kadar hiç. Yani ben çünkü bayağı hani kötü bir şekilde pozisyonda girdim yani ve korktum gerçekten. Yani çok da gençtim, bir de yaşım da gençti. Yani böyle mi kalacağım falan diye düşündüm. Yani sonradan hani klima çarpmış. Ben klimanın çarptığını anlamamıştım. Evet. Yani sonra her şey var. Şimdi bu acil olup olmayacağını bilemiyorsunuz ki abi. Çünkü hastane şeyimiz yok bizim. Geçmişimiz yok kadar. Hani bu galiba kendine tanı koyabilir misin? Ben acilliyim.
Ama işte insan şeyi kabul etmiyor. Her zaman acilsin.
Orası öyle.
Benim durumum her zaman acil.
Doğru abi. Bir istismar durumu da olabilir bu durumda. Yani evet. Hapşuran bile acile giriyorsa bilemem tabii ne olacağını. Ben bu hastaneye çok nadir giden bir insan olarak söylüyorum bunları. Yoksa yani Allah korusun kimse gitmesin hastanelere.
Ya Allah korusun, çocuk olduktan sonra gidiyorsun abi, o zaman görüyorsun. Çünkü çocuklar ya benim korkutuyorlar.
Bir yakın akrabamın durumu vardı. O yüzden ben 3 hafta falan hastanede kaldım kendim için olmasa bile. Oradan çok net gözlemlediğim şeyler oldu yani. Ve devlet hastanesi çalışan doktorlar gerçekten şey mesela çok affeder bu konuyu açmam lazım. Siyah Mersek mesela çok önemli bir hastaneymiş. Ben gidince öğrendim yani. Ve devlet hastanesi ve kalp konusunda adamlar uzman gerçekten. Fakat ilk gittiğimde böyle şey davranıyorlar hani... Sert davranıyorlar, anladın mı? Hani otur kalk bilmem ne yap şöyle yap falan filan. Adamı sorun neden öyle davranmaz? Çünkü herkes geliyor oraya ve adam vakit çok değerli adam işte. Yani günde 1000 tane hasta geliyor ve seninle saçma sapan sorularını senin için vakit saçma sapan olmayabilir. Ama adam için saçma sapan olan sorularla uğraşmak istemiyor çünkü adamın şeyi var. Hastalara falan öyle bir davranıyorlar ki bak dedim yapmazsan ağzını burnunu kırarım senin diye. Hani hasta çünkü çıkmış ameliyattan ben bunu yapamıyorum. Yapacaksın kardeşim. Ben boşuna mı seni iyileştirdim o kadar? Yapacaksın.
Özellikle şey çok deli oluyor doktorlar. İnternetten bir şeyler araştırıp ama doktor bey hani siz böyle diyorsunuz ama bakın internette böyle okudum deyince
ama şey abi
kürek olsa vurur yani ağzını.
O kadar hem iki taraflı haber duyuyorsun ki hem doktorun ihmalkarlığını diyorsun hem hastanın böyle ihmalkarlığını diyorsun. Ya. İnsan korkuyor abi güvenemiyorsun ki. Ya bu hayatta hakikaten insan yani akrabasına güvenmiyorken başka bir adama güveniyor olması çok zor geliyor insan için yani maalesef. Ne muhabbet gene uzadı. Sen anlattın bitti mi haber?
Benim bitti herhalde ya değil mi? Bitti.
Ben iki tane kısa haber vereyim. Aman ya çok hastalıktan bahsettik. Umarız herkesin sağlığı yerindedir.
İnşallah.
Herkesin sağlığı yerinde olur yani. Herkese acil şifalar diliyorum. Böyle bir sevmiyorum ben hastalık muhabbetini. Free to play oyunlardan bir tanesi olan yakın zamanda free to play oldu hatta H1Z1 PlayStation 4'te çıkış yapacak. Üstelik bir açık betası da olacakmış herkesin gelip hani oyun çıkmadan önce. Şeye şaşırdım ben daha önce diyorlardı ki PUBG niye PlayStation'a çıkmıyor diye. PlayStation tarafı şöyle bir şey söylemişti o zaman için. Daha doğrusu PUBG tarafı neden çıkmadığını söylemişti. PlayStation bitmemiş oyunlara sıcak bakmıyor demişti. Yani erken erişim süreci gibi bir şey sevmiyormuş PlayStation
erken
tarafı.
Erken erişim işte.
Ama erken erişim demiyorlar açık beta diyorlar. Oyun çıkmış. Far Cry'da açık beta'ya giriyor ya bazen. Onun gibi düşün yani. Açık beta diyorlar buna. Ama E1Z1'in PUBG'den önce çıkıyor olması PlayStation tarafı için, daha doğrusu PUBG tarafı için dezavantaj mı nedir, avantaj mı nedir bilmiyorum artık.
Dezavantaj olmaz. Onlar girden orayı domine ederler
çünkü
de.
Çünkü PUBG PlayStation'a kesin çıkacak. Yani onun yani Xbox'a özel kalacağına dair bir açıklama yapmadı çünkü adamlar. Yani biz hazır olduğumuz zaman çıkacağız diyorlardı. Microsoft'un şu an ama işine yarayan bir durum. PUBG'nin konsol tarafında onlara özel olması.
Zaten anladığım kadarıyla tam exclusive olayı var orada. Bir anlaşma var. Yoksa o kadar da Xbox'ta özel kalmazlar yani.
Ya adamların açıklaması exclusive bir taraf olmadı. Sadece PlayStation bir erken erişim süreci olan oyunlara sıcak bakmadığı için.
Yani tamamlandılar dediğim gibi.
Daha bitirememişler PlayStation tarafı için diyorlardı. Belki de başka bir şey de vardı. 22 Mayıs'ta bu arada kendisi çıkacak açık beta olarak yani. Bakalım. H1Z1 farklı bir alternatif olabilir. Genelde PlayStation tarafında o tarz oyunlar çok gitmiyor. Daha önce de başka bir oyun vardı benzer mantıkta. İsmini hatırlayamadım şimdi ama belki bu bir açıklık olabilir yani. Detroit Become Human'ın da bu arada PlayStation'dan gidiyoruz buralara. Hep haberler oradan geliyor. Demosu çıktı. Eğer oyunu merak eden varsa...
Şu anda en popüler konular arasında mesela PlayStation tarafında.
Evet yani Detroit Become Human şu an bir sonraki büyük oyunu çünkü.
Zaten God of şey War diyorlar. Bitti. Şimdi hani acaba yılın var. Oyunu o mu olur? God of War mı olur?
Yok
hani...
Detroit'in yılın oyunu olabileceğini ben çok zannetmiyorum ya.
Çünkü o da mühendislik olarak apayrı bir seviyede.
Ya çok öyle değil aslında. Ya şu olayı çok üzerine gidiyorlar ama o olay öyle çalışmıyor. Bak ben severim adamların yaptığı oyunları ama her seçimin farklı bir şeye etkilemesi, muhabbeti ya çok olan bir şey değil. Ben oynadım demoyu. Şeyle konuştuk geçen. Merlin'in kazanan Ersin'le konuşuyorduk. Hı-hı. Ya sen tanıyorsun Ersin'i.
Ersin'i tanımıyorum.
Ersin şey diyor. Her seçimi yaptım diyor. Her seçimi yaptım diyor ama gene diyor şey diyor. Hani aynı şeye çıkıyor diyor. Yani şimdi aynı şeye %90 oranında ulaşırsın zaten genelde o tarz evet, oyunlarda. Yani diğer seçenekler ama olay şudur biraz sana hissettirir. Hani orada zaten şeyi bilmemen lazım senin. Acaba şunu yapsam ne olacak diye kafanda soru işareti kalması lazım. Çünkü onu yaptığın zaman görüyorsun ki o ikinci oynayışın da biraz ortaya çıkıyor aslında doğru. Yani. Ama sana hani farklı bir şey hissettirmesi önemli bir olgu. Orada en büyük olay hikayeyi nasıl işledikleri. Beyond Two Souls'u ben çok sevmemiştim bir önceki oyunların ama
Heavy Rain'e aynı şeyi söyledi.
Heavy Rain'e bayılıyordum mesela. Umarım Heavy Rain'in tadı bir şekilde ulaşır elimizin altına.
Şimdi Nvidia dediğimizde firma tabii ki oyunculara GeForce grafik kartlarıyla hizmet verirken aslında otomotiv dünyasına ve geri kalan bilim dünyasına yapay zeka olsun, yüksek işlem gücüne sahip özelleştirilmiş ekran kartı gücü olsun, bu tarafta sunucuları olsun destek olmaya devam ediyor. Şimdi Nvidia tarafından bir yapay zeka ile ilgili demo yayınlandı ve bu demoda resimlerdeki eksik noktaların, silinen noktaların yapay zeka tarafından o resme ve oradaki ortama uygun bir şekilde yeniden piksellerin doldurulması kısmında bir demo.
Abi yani çok iyi yapmışlar.
Adamlar çok karmaşık işleri, yan taraftaki mesela soldaki kısımda beyaz olan yer silinen yerler. Evet. Adam siliyor ve sildikten sonra yapay zeka sağ tarafta bunu dolduruyor. Evet. Uygun bir şekilde.
Ve anlayamazsın yani çok iyi dolduruyor.
Yani mükemmel bir şey ya. Yani artık Photoshop'ta...
Photoshop'a gerek yok değil mi yani?
Herhangi bir yeri silip yeniden oraya bir şeyler atama kısmını...
Yalnız şey için ha.
Bu uzaya taşımışlar.
Kendi işim için düşünüyorum da yani ben yapmıyorum da yapanlar için. Öyle Intel muhabbet var da hani rastgele bir görsel bulup üzerine yazı yazmak, Photoshop yapmak falan. Şimdi şey tüm trademarkları falan sil yani anladın mı?
Her şeyi silebilirsin burada ya.
Bunun videolusu olur mu onu merak ediyorum. Olur da ne zaman olur acaba
ya? Şimdi şöyle mesela baktığımızda genel olarak bir şey siliyor. Ve o sağ tarafa biraz gecikmeli olarak yansıyor tık diye. Bunun da Nvidia'nın özelleştirilmiş sunucularında ve ekran kartlarında yapay zeka makinelerinde yapıldığını düşündüğümüzde de sadece bir kare için işlem gücü böyle.
Allah
sen saniyede 25 kare taşıyan onu, 10 dakikalık videoda bir şey silsen.
Sen daha iyi anla diye de yapmış olabilirler. Çünkü şöyle bir şey var. Sol tarafı sildiğin zaman anında sağ taraf oluşursa videoda anlamayabilirsin. Nasıl olacak? Yani o gecikme payını özellikle vermiş olabilirler.
Bence işlem gücünü daha çok yansıtıyordur diye düşünüyorum o tarafta. Okay. Ve genel olarak şimdi şeyi düşün işte aynı işlem gücünü bu sadece bir kare. Değil mi? Hani geri kalan evet saniyede 25 kare uygularsan eğer.
Takılıyormuş şu anda böyle.
Olay falan. Bambaşka bir yere doğru gidebilir. Orada şu anda dünyadaki işlem gücü buna yetmeyebilir. Gerçekten çok fantastik bir şekilde çalışıyor. Yani eksik gözü bile kafasınca bir gözle tamamlayabiliyor. Aynen. Farklı bir teknoloji olmuş. Benim çok hoşuma gitti. James Cameron'dan açıklama geldi. James Cameron biliyorsunuz aslında yani. Kendisi Terminator filmlerinin yaratıcısı.
Evet.
Terminator 1-2-3'ü yapan ve zaten Terminator dediğinizde 1-2-3'tür onun en güzel serisi.
3 olarak. Mu çekti bilmiyorum yani.
O zaman 1-2 herhalde değil mi?
Ben 1 ile 2 o çekti diyeyim.
O zaman 1-2'dir. Ve zaten 2 herhalde Terminator'un en ünlüsü evet. Film olarak. Avatar var ki Avatar'ın da 2'sini, 3'sünü, 4'ünü falan yapacağının...
Yapacak hala çekimlerdeymiş.
Ama çok değişik bir açıklama geldi. Dedi ki artık bu Avengers filmleri sıkmadı mı dedi ya. Yani baymadı mı dedi. İzliyorum tamam keyifli dedi ama dedi koca koca adamlar şehirleri yıkarak dünyayı kurtarmak yerine başka işler yapsalar ya dedi.
What the hell? Zaten, ne? Sen mi diyorsun bunu
evet,
abi?
Millet çok tartışmış bunu yani senin yaptığın filmler çok mu farklı ki kalkıp buna laf ediyorsun
ya,
demişler.
Evet şimdi bir çok daha güzel bir benzetme vardı bunu kim yapmıştı bilmiyorum Steven Spielberg yapmıştı galiba. Avengers yani çizgi roman filmleri şu an dönemin cowboy filmleri gibi diyor. Bu bir modadır diyor. Daha önce cowboy filmleri modaydı. Şimdi bunlar moda diyor. Bu moda biter başka bir şey başlar diyor. Yani mesela bu benzetmeyi çok doğru buldum ben. Hakikaten şu an herkes bir çizgi roman uyarlaması yapmak istiyor. Yani ki o kadar çizgi roman okuru yok dünyada ama gereksiz bir hype oldu. Yani sen bile şimdi bir çizgi roman filmi gelecek dediği zaman hiç okumamana rağmen aa falan diye böyle şaşırabiliyorsun yani. Ama bu adamın yaptığı koca koca adamlar dünya... Abi, şimdi Avatar'ın hikayesi Yani kusura bakmasın da bir başyapıt falan mı anlamadım. Gene koca koca adamlar.
Koca koca adamlar gidip bu sefer o bir başka gezegeni yok etmeye yani, çalışıyorlar evet,
yani. Terminatör'de de koca koca adamlar koca koca şeyler kurtarıyordu.
Evet.
Biraz şey olmuş, değişik olmuş bu açıklama.
Zaten millet pek şey yapmamış. Hani haklı bulanlar
yaşına
da var.
Yaşına vermiş falan diye.
Ama yani kendi yapacağı filmleri şimdi göz önüne aldığımızda pek de böyle yerinde bir açıklama değil. Sen ne yapıyorsun kendi
onlara? Ki yani James Cameron da hani teknik anlamda sinemaya yön veren adamlardan tabii, tabii, bir tanesi. Hollywood'da çok büyük adamlardan bir tanesidir.
İsmi
yani.
İsmi geçtiği kendisi. Zaman herkes ne yapacak diye bakıyor. Avengers'ın
yenisini yönetiyormuş böyle değil mi falan böyle. IMAX 3D Avengers.
Amerika'da enteresan bir olay gerçekleşti. Polis öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedi parmak iziyle telefonu açmaya çalışmış. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten 3-4 yıldır yapılıyormuş. Bu yasalmış genel olarak. Florida polisi yapmış bunu. Şimdi olay şöyle gerçekleşmiş. Bir arabaya yaklaşmışlar. Esrar kullandığını düşünüyorlarmış arabanın içindeki kişinin. Kontrol etmek isterken adam kaçmaya başlamış. Onlar da vurmuşlar. Amerika'da şey yani kaçıyorsun.
Ya.
Abi bizde adam silahlan marketi basıyor. İkna edip çıkartmaya çalışıyorlar. Yalvarıyorlar ona hani çıktı. Aman bir sıkıntı olmasın falan. Bizim polisimiz böyle. Yani öldürse onu orada çünkü bizim toplumumuz şey yapar. Ne yapıyorsun sen hani adamı ikna etsen ilk önce sana silahını doğrulttu mu falan bir sürü gazetede manşet ama, görürsün.
Amerika'da da böyle değil mi ya? Social negotiation dediğimiz bir olay ama kaçınca olmuyor demek ki o iş.
Onlar da kaçarsan ya da polise itaatsizlik edersen abi bittin. Öyle bir durum söz konusu.
Çünkü şeyleri falan kendi filmlerinde dizilerinde şöyle işliyorlar genelde. Yani mesela bir rehin alma durumunda baskında, gerçi rehini korumak için o tabii.
O rehineleri korumak için.
Yoksa bunda... suçlu ağzını mı?
Suçluysan eğer adamlar için şey yok. Herhalde hapishaneler dolmasın diye şey yapıyorlar.
Vuralım diyorlar.
Tövbe
ama yani arabadan esrar işinde şimdi esrardan dolayı kimseye hapse adar mısın
adam
bilmiyorum.
Adam kaçınca işte demişler ki niye kaçıyor acaba?
Bir sıkalım öğrenin sonra cesedine sorarız mı?
Bize dikkat et hep şey vardır. Polis havaya ateş eder falan.
Ya, tabii tabii uyarıdır diye. Dursun diye. Uyarı onlar diye. Da yapmıştır bir kere.
Havaya ateş ederken arkadaşını vuran polis var bizde.
Oo.
Öyle yaparken falan. Yani adama değil de arkadaşını zarar veriyor. Yani öyle durumlar söz konusu. Bizde böyle çok tartışılıyor. Onlarda ise öyle. Neyse. Sonra adamın cep telefonunu ele geçirmişler ama parmak izi okuma gerektiği için cenazeye gidip okutmaya çalışmışlar falan. İşte sevgilisi şey demiş kendimizi aşağılandık hissettik falan demiş. Hani cenazeye geliyorlar.
Peki neyciymiş adam? Niye kaçmış? Ortaya çıkmış mı?
Yok şu anda dava sürüyormuş.
Bayağı cenazede falan okutuyorlar.
Evet yalnız bu parmak izi olayı falan ama değişik bir konu oldu. Hani Apple'la bir ara sürtüşmüşlerdi açar mısın açmaz mısın falan filan diye.
İstersen parmak izini devre dışı bırakabiliyor musun? Sadece şifre.
Ya yani kullanıcıyı bırakabiliyor,
bırakabiliyor
tabii
ki. Bırakabiliyor değil mi?
Tabii ki. O bir güvenlik önlemi olarak sunuyor. Sadece şifre olsa tabii ölünün şifresini bilemeyecekleri için yani açamazlar. Evet.
Denerler doğum tarihini.
Aslında şeyi de gösteriyor hani bu biyometrik tarama diyorlar ya. Mesela yüz tanımı olsa... Gerçi o zaman gözleri kapalı olduğu için yine şey yapamazlar.
Abi onun da gelişmiş çıkar ki. Yüz hatların tanımı olur mesela atıyorum. Hani göz tanıma değil de.
İşte biyometrik veri güvensiz aslında. Bunu da görüyoruz. Yani en iyi güvenlik hala şifre. Orada yani, altı haneli bir şifre olsaydı.
Bu şey aklıma geliyor. Bu filmlerde, şeylerde, oyunlarda vardır bu yani. Şeydir yani mesela mekana girmek için el taraması gerekir falan. Adamın elini kesip hani koyar falan.
Ya konuştuğumuz nokta tabii ki ister istemez şiddetin ve şeyin doruk noktasına doğru gitmeye başladı.
Yok evet. Şey gibi geliyor bana. Çünkü şey yaparken şeyi düşünüyorum. Öyle şeyleri izlerken
oradaki en başta retina tarama oluyor. Elini hafif kalıyor insan.
Retina tarama da öyle mesela. Yani şimdi koskoca bir teknolojiyi sen bu adamın gözüne mi hani içeride milyar dolarlık bir bilgi var ve bu adamın gözüne mi kalmış olay
ya? El tarama ne kadar güvenli duruyor.
Ulan onun yerine koy falan. 25 haneli bir şifre falan ne bileyim veya 3 aşamalı başka bir şey koy falan ne bileyim.
Daha güvenli
enteresan
oluyor.
Geliyordu. Ben geçeyim o zaman bir sonraki haberi.
Şimdi... Gerçi var ya bak orada çok net yani sözünü kestim ama uzay filminde ben bile kesinlikle. Hala el izi.
Abi o teknoloji işte kolay. Adamlar görmüşler.
DNA'lar falan analiz etsin. Canlı mısın değil misin hani, baksın değil mi?
Kan falan olsun ama böyle kan aynen. Ölürsen pıhtılaşmış olduğu için falan. Hani...
Yani bir şey yapsın diyeceğim
biz
ama.
Biz yine bilime yön verecek bir konuya doğru şu anda gidiyoruz.
Sipirleme konusunda yine çığır açtık.
IGN tarafından bizim için komik ama IGN için biraz garip bir durum söz konusu olmuş yani. IGN Amerika tarafından bahsediyorum. Şimdi basın kuruluşu olarak sizin tüm platformlara, tüm firmalara bir şekilde mesafeli olmanız lazım. Yani
evet.
Firmaları gömüyor olmak çok yakışık almıyor insanlar yüzünden. Tabii eğlenceli olsa bile bazı insanlar için bu. IGN de sosyal medya üzerinden şöyle bir görsel paylaşmış. Şimdi bu görsele bakınca anlıyorsun olduğunu. PlayStation 4'te ne var? İşte aradaki, abi, aradaki farkı bulun falan hani.
9GAG paylaşımı.
Aynen öyle 9GAG paylaşımı bu yani. Ve hani tamam eğlenceli olabilir belki. Yani insanlar gülebilir. Xbox sahibi diyor. PlayStation sahibi diyor. Bunda bir şey yok ama tabii bunu IGN gibi bir kurumun yapıyor olması büyük olay oldu bir ara. IGN'in editörü hatta çıkıp dedi ki yani benim haberim yoktu bundan genel yayın yönetmeni. Sosyal medya ekibi hani böyle bir şey paylaşmış ve anında kaldırdık. Özür diliyoruz her şey için demiş. Xbox tarafına teşekkür ederiz demiş. Hani hemen ilgilendiğiniz için ama burada bir kusura bakmasınlar ama bir gerçeklik de var.
Evet tartışmanın bir kısmı var. Burada Xbox nasıl kurtulur tartışacağız. Aslında tam burada dikkat ederseniz video böyle tuhaf bir şekilde kesildi. Bizim bir suratlar falan değişik, bir yorgunuz.
Evet,
bir yarım saattir falan şey tartışıyoruz. Xbox'ın PlayStation 4 mi, Xbox niye satmadı? Globalde nedir durum, Türkiye'de nedir falan. Bunları tartışıyoruz kim kurtarır diye. Sonra düşündük. Biz bunu daha fazla izlenmeye nasıl çeviririz diye.
Çirkinleştik.
Çirkinleştik. Burası çirkinleşti. Şaka bir yana yarım saat bu tartışma ikisinin içinde izlemeyin istedik. Burayı böldük. Ayrı video olarak yarın yayınlayacağız arkadaşlar. Çünkü ikisinin de izlenmesinden kırpmasın istiyoruz.
Bence yarın yayınlanmasın ya. Bugün yayınla ya.
Yani Enis bugün istedi. Tam ikisi birinin altında görüyorsunuz bu videoyu şu anda. Oradan da tıklayıp ayrıca izleyebilirsiniz. Biz diğer içerikle devam edelim. Bill Gates destekli EarthNow projesiyle dünya canlı olarak izlenebilecek. Şimdi SpaceX'i adamlar demedi mi o gökbilimciler işte lisanslı bilmem ne meteoroloji Amerika'da lisans alacaksın arkadaş dünyanın görüntüsünü veremezsin diye. Şimdi bak Bill Gates, Airbus, SoftBank Group ve OneWeb gibi işte böyle çok büyük grupların bir araya gelmesiyle EarthNow isimli bir proje çıkmış. Dünyayı canlı izleyecekmişiz.
Ne güzel abi. Düz mü peki? Yuvarlak.
Zaten birisi yazmış dünya düzcüler için yeni bir yeşil perde şovu hazırlanıyor falan diye. Buradaki asıl amaç neymiş? İşte ormandaki yangınları görülebilsin, kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilsin, teröristler izlensin falan filan. Ben bu kısmı anlamadım. Hani EarthNow'da biz canlı olarak izleyip şey mi diyeceğiz?
Burada mı diyeceğiz?
Burada bir olay var falan filan. Aynı zamanda dünyanın etrafındaki bu canlı olarak görüntü sağlayabilen uydularla bunlar da takip edilecekmiş. Biz de birçok güzelliği canlı izleyebilecekmişiz ve 1-2 saniye gecikmeyle. Gecikmesiz
Oo,
diyorlar.
O kadar.
Tabii öyleymiş.
Oha çok iyi be.
Abi şu anda ben düşünüyorum, açık söyleyeyim. Benim böyle yanda ikinci ekranda açık kalır orası.
Abi bir de şöyle bir şey var. Şeyi anlamadım. Yani ne kadar zoomlayabiliyoruz dünyaya?
Ha bir de o var değil mi?
Ben mesela seni falan izleyebiliyor muyum yani? Koz yatağında böyle şuraya bir zoomlayıp yok, ne yapıyormuş kadar... diye. Enis'cim şu an ofiste değilim kusura bakma diye bakıyorum. Orada çalışıyor falan. Camın açık çünkü vallahi Cam, bulurum.
Aa, o kadar değildir ya. Yani yapmazlar. Zaten şimdi
şöyle. Abi terörist merörist demişsin ya o yüzden dedim yani.
Onlar kendileri görebiliyorlar herhalde de biz o bize kadar sunmazlar tabii.
Çünkü özel hayat diye bir şey var. Öyle bir şey olmasına imkan
yani
yok
özel
da.
Özel hayat var bir de yani ülkelerin gizliliği var bilmem nesi var
Çin falan. Çin başkanına falan gidiyorsun aa, bakıyorsun.
O kadar şey yapmazlar.
Adam derse ki Çin beni çekmeyin lan diye. Ne olacak?
Çekmezler zaten. Çin'de ne uğraşacaklar
çünkü
abi?
Çünkü manzara izleyebilecek kadar yakınlaşabiliyorsa.
Şimdi manzara dedikleri
ya. Manzara değil mesela şey. Yeşillik görsen bile belli bir ülkeyi görebiliyorsun belli bir açıdan tabii. Demek ki. Askeri hareketlenmeleri görebilirsin. Orduların konumlanmasını görebilirsin gibi geliyor bana.
Abi çok güzel olacak ya. Heyecanlı olacak. Düşünüyorum da şimdi yani. Boğaz Köprüsü'nü görsek. Arabaların geçişini pırıltılarını bile görsen.
Öyle bir şey olmasa ütopik abi. Şundan dolayı o zaman kadar ülkeler izin vermez ki.
Her yeri herhalde bilmiyorum ya.
Dur bakalım sarayda ne yapıyormuş diye böyle bakabileceğim bir dünya olabilir mi yani?
Vallahi gerçekten. Aha bak geçiyorlar şimdi. Aa, bu Cumhurbaşkanı yeni geldi bak şu ülkeden.
Bir bakıyorsun alıyorlar falan böyle seni direkt içeri böyle ne izliyorsun lan bizi diye.
Yalnız.
Öyle o kadar yaklaşamazlar.
Ya zaten şimdi şöyle
dünyayı
bir şey.
Genel görürsün.
Spot yapacaklar birkaç yeri. Sen girip oradaki sunucunu izleyeceksin. Sonuçta sen zoomlayamayacaksın. Belki premium üyeler öyle bir şey de sağlarlar.
Oha öyle şey. Aylık 10 dolarla işte yakından izleyin falan diye.
Buradan Levent abiye sesleniyorum. Mesela Plus üyelerine böyle bir şey sunabilirler. Bizi ofisten izle. Zoom'da ne yapıyoruz falan diye değil mi?
Kuzey BBG Kore'ye falan gibi. Bakarsın böyle. Kim Jong-un ne yapıyor diye.
Ha, zoomlarsın. Premium üyeyim sonuçta. İzleyeceğim aynen. Falan tarzında.
Karışma kardeşim ben izlemeye geldim. Premium üye. 10 dolara dünyayı geziyorsun böyle.
Instagram'da ünlüleri takip etmek yerine uydudan ben zaten
fotoğraf
görüyorum.
Fotoğraf çekiyorsun tarzında. Değil mi? Instagram. Kim Jong-un'da fotoğraf.
Yalnız farklı bir şey ha.
Abi ben tuvalete falan giriyorum. Rahatsız olurum.
Abi böyle bir olay var. Sizin de ben merak ediyorum yani genel olarak tepkinizi. İster miydiniz canlı olarak dünyayı görüntülemek? Ben isterim. Ne söyleyeyim?
Ben de isterim abi.
Ya fırtınaları falan görmek bile değişik bir şey düşünsene. Okyanustaki o gemileri falan görebilsen.
Ben o kadar yaklaşabileceğini zannettim.
Ben de herhalde büyük ihtimal uzaktan bir görüntü. Belki onu da CGI'de yapacaklar anlamayacağız bile. Aa bak ne güzel diyeceğiz. Halbuki orada bilgisayar. Avrupa'nın prototip bir uydusu var. 40 binden fazla uzay çöpünü temizlemek üzere geliştirilmiş. Dünyanın içerisinde dönen bu uzay çöpleri belli bir süreden sonra bize tehlike yaratacak. Özellikle işte uzay istasyonu gibi büyük projelerde büyük problem diyorlar.
Kenara atmak.
Bu uyduda da yeni şeyler deneyeceklermiş.
Ya çekin şu çöpleri şuradan be diye.
Bir de şey diyor çikolata kapı falan da var. Biz uydu çöpü falan zannediyoruz ya. Ve bir istatistik yayınlamışlar. Demişler ki ilk uzaya çıkıldığında işte 200'müş bu uzay çöpü sayısı. Dünyadaki büyük ihtimalle bunları istatistikler olarak bakıyorlar
uzay
falan.
Uzay çöpü şey mi? Uzay mekiğinden çıkan şey mi oluyor?
Ya yani? Tabii uzay gemilerinden kopan parçalar işte o modül ayrılıyor pıs diye patlıyor. Bir kısmı dünyaya dönüyor ama bir kısmı da...
Bir de onlar tuvalete falan girip...
Yani onu ne yapıyorlar değil mi? Bir de o da dünyanın etrafında dönüyor falan tarzında.
Bir yörüngeye girmiş oluyor. Açılıyor poşet dağıl diye falan yörünge.
Onlar yanıyordur
havadan
büyük ihtimalle.
Havadan düşüyor falan. Allah kahretmesin ne oluyor diye.
Ya su iğrenç yere gidiyor. Şimdi bu gemi
pardon,
ne yapacak?
Pardon,
bu arada büyük böyle bir şey açabiliyor. Ağ atabiliyor. Uzayda ağ atacakmış.
Ha, yakalayacak enteresan. O çöpü.
Herhalde yakalayıp dünyayı mı atacak ne yapacak? Ya da ağ ile beraber dönüyorlar.
Daha tehlikeli bir olduğunu bilelim
hızlanıp
falan.
Bir de daha tehlikeli bir şekilde. Şey var zıpkın gibi ok atıyor hedefleri yakalamak için. Bir tane öyle bir özelliği var. En sonunda da dünyaya dönerken bir şey deneyeceklermiş. Yelken açacakmış bir tane. Dünyaya öyle düşmeyi deneyecekmiş. Dünya atmosferine girerken. Bu da yakıtı biten uydular bazen yörüngede kalmaya devam ediyormuş.
Onları hani topluyor.
Yelkeni açsın, onlar da dünyaya düşsünler. Hmm. Tarzında bir deneme yapacaklarmış. Benim anlamadığım konular zaten anlamışsınızdır. Ne yapacaklar bilmiyorum. Videoda bazı şeyleri görüyorsun işte. Ok atıyor. Yelken açıp ağ atıyor falan filan. Onları gösteriyor en azından.
Ya ben çok bilimsel değilmiş. Ona şaşırdım. Yani bayağı bildiğin evde nasıl toplarsan veya işte şeyde hani bir
süpürge
denizde.
Süpürge eksik. Ha, aynen. Vakumlu süpürge yani. Yani.
Bayağı yelken açıp hani şey balıkçıların tuttu falan. Bayağı bildiğin ha, normal şey teknolojileri deniyorlar. Uzaya çevirmişler gibi.
Böyle yani. Bir şey deneyeceklermiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Uzayda köplerden eğer muzdaripseniz.
Atacaksanız şimdiden atın yani. Yani şey olmasın.
Yalnız bu arada 40 bin parça falan diyorlar ya dünya etrafında dönen. Bunları böyle şimdi animasyonda gösterirken büyütmüşler her birini. Sanki sen zannediyorsun ki dünyada aslında güneşi yakında göremeyeceğiz falan filan. Yani dünyanın büyüklüğü, onların döndükleri yörüngenin işte uzaklığı falan düşünüldüğünde uzay çöpleri aslında gerçekten şu an 40 bin çöp dediğin denizde kum gibi bir şey yani.
Bayağı, hiçbir şey değil. Yani
nereden nasıl bulacak, yakalayacak onları onu da merak ediyorum.
Onların teknolojileri vardır, o bilimsel şeyleri vardır.
Hesaplanmışlardır adamlar diyorsun.
O bilim yapıyor onlar.
Çünkü şeyi de çok merak ediyorum. Uzayda yörünge değiştirmek zor. Bayağı bir yakıt harcıyorsun. Çok yakıtın olması lazım.
Sana ne abi, boş ver ya. Ya senin cebinden mi çıkacak parası? Sana ne abi, bırak
yakalasınlar
toplasın
adamlar diyorsun. Ha bu arada para dedin de kaç liraya mal etmişler? 100 milyon dolarlık bir projeymiş bu.
Ucuzmuş ya.
Yani evet. Var, pardon ya, 15 milyon euroymuş, 100 kiloymuş. 100 milyon dolar değil, 15 milyon eurocuk bir iş.
Abi hiçbir şey hemen euro, verelim halledelim.
Euro hızla artıyor, o yüzden projenin değeri de artıyor bizim için tabii.
Ya gönderme de yapıldı. Yani. Günümüz borsa durumuna falan diye. Doom'un yeni bir filmi geliyor. Daha önceki Doom filmini seyrettin mi sen?
Yok, izlemedim.
Ben de izledim de yani.
Ses
işte.
Getirmedi herhalde. O yüzden kötü bir film miydi?
Çok iyi bir film değildi. Ha, kötü bir film. Bence kötü. Ama kötülüğünden de zevk alabilecek filmler vardır ya. Öyle filmler gibiymiş yani.
O nasıl bir zevk abi?
Ya öyle kötü film yazarken zevk alırsın ya. Saçma sapan sahneleri falan vardır diye yani. Doom da öyle bir filmdi benim açıkçası. Belki seveni olmuştur, bilmiyorum. Devamı gelecekmiş. Enteresan geldi bana. Hani film yapılacak. Oyunlar aslında full action yapsan 10 numara film yaparsın da hikaye falan kasarlarsa, oyunda bile hikaye kasmıyor adamlar. Hani çok arka plan atıyorlar. Aslında fena hikayesi yoktur Doom'un ama çok arka plandadır yani. Ya filmde de hikaye kasmadan düz aksiyon yaparlarsa o belki güzel bir şey izleyebiliriz yani. Valve bu arada bir oyun stüdyosunu satın aldı. Campo Santo isimli Firewatch'u yapan, şu arka planı Firewatch oyununa ait. O oyunu yapan adamları satın aldı. Adamlar Firewatch gibi destek vermeye devam edeceklermiş ama Valve'ın çatısı altında ne yapacaklar bilmiyorum.
Yorumlardan bir tanesi şeydi, büyük ihtimalle onları alırlar. Kendi yazılımlarını yazdırmaya adarlar yani.
Şimdi Valve oyun yapıyor. Eyvallah. Hani bu adamlar da böyle slow tempo yani yavaş tempo yürüme simülasyonları konusunda güzel bir oyun çıkarttılar. Valve da hani VR üzerine genelde oyunlar yapıyor. O yüzden biraz daha düşük tempolu oyunlar açısından bilmiyorum.
Ha, belki VR üstüne bir çalışmalar yapabilirler, bilemiyoruz. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Evet. Tartışmayla geçen, bizi yoran.
O hakikaten var ya, kavga etmiş gibi hissediyorum kendime.
Dayak yemiş gibi hissediyorum
çok
ama sonunda
çok seviyoruz birbirimize
yine
tartışmayı. İkimizde de çünkü şey almadığı için, geri vites olmadığı için. İnsanlar yanlış anlamasın bu arada, şey değil yani. Biz hani
hacı ölürüm de geri vites atmam falan dersin.
Hayır öyle değil. Benim mesela kabul ettiğim yerde, sen hiç kabul ettiğini görmedim ben bugün. Ben mesela hatalı oldum lan kabul ederim. Ben Mesut'un hiç kabul ettiğini görmedim bugüne kadar bu arada gerçekten.
Olur mu ya? Hiç öyle olur mu? Ben şey diyorum, hata
şunu demedin. Hayır şunu demedin. Ha evet haklıymışsın aslında.
Dedim ya, bir tanesinde şey var. Kopyayla ilgili konuşuyorduk herhalde. Bir şey vardı.
Unutmuşum demek ki hafızamdan silmiş.
Bayağı yine bir tartışma programında.
Şimdi bunu tartışıyoruz değil mi?
Yok, bir tartışma programında şey dedim ama gerçekten ya. Haklısın ya dedim, en sıkıştık hatta.
Öyle mi?
Yine tabii 10 dakika mı 20 dakika mı ne tartıştık onları.
Abi biz çok uzun tartışıyoruz. Bu arada şey değil yani. Bir sana şey zannetmiyoruz. Buradan çıkıp böyle kafa göz birbirimize girmiyoruz. Umurumuzda bile olmuyor. Unutuyoruz hemen tartıştığımız şeyi.
Çünkü biz konuşmuyoruz sosyal.
Ben tanımıyorum. Yani, bakma güldüğümüzü hiç tanımıyorum.
Burada böyle geliyor. Merhaba oturuyoruz.
Bak biz şöyleyiz. Bile. Merhaba Mesut Bey. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz.
Merhaba da yok. Düşünsene be. Geliyorsun.
Kolay gelsin. Oturuyorum böyle, bekliyorum.
Enis bağırıyor bazen. Kamera niye hazır değil? Ama kendi kendine bağırıyor. Çünkü konuşmadığımız için biz kendi aramızda.
Öf, kamera niye hazır değil diye bağırıyorum.
Ama yani şöyle bir şey var. Ben aslında bu programda karşı tarafta her zaman kişinin tersinde görüşler belirtiyorum ki, yorumlarda da çünkü öyle insanlar var. Hani birisi onların sesi olsun istiyor.
Ya tabii hep aynı fikirde olmak
binde
hoş bir şey
de
değil.
Binde olsak sesi ya, olmak insanların azınlığı sesiyim ben.
Bu tarz videolarda tartışmak güzel bir şey. Ben çünkü farklı fikirlerin çatışmasını seviyorum. Hani şundan dolayı ben haksız olabilirim, sen haklı olabilirsin, sen haksız olabilirsin fark etmez.
Her zaman ben haklıyım ama zaten burada sıkıntı.
Ya şimdi sen oyun konusunda dünyanın en cahil adamlarından birisin. Bak,
ya,
bu
çok ayıp
değil.
Ediyor. Bak, çok,
bu
ayıp ediyor
önemli.
Çok ayıp ediyor.
Bu önemli değil ama tartışma şöyle bir şey var. İnsan izlerken geriliyor ya bazen. Hani sanki aslında biz gerilmiyoruz burada da izleyen adam böyle bir şey oluyor olabilir. Ama
i̇zleyen
bence güzel
şöyle
bir
şey oluyor.
Ya.
Şimdi başında mesela ilk 5 dakikada sana hak veriyor. Tamam mı? Oyun konusu sana hak veriyorlar zaten hemen ilk 5 dakikada. Geri kalan 15 dakika Beni dinlemek zorunda kalıyor ya.
Değil mi? Rage olmaya başlıyor.
Şimdi düşünsene bak. Adam ilk 5 dakikada sana hak vermiş.
Bitmesin.
Zaten lazım. Olay bitmiş, tamam mı, adam için? 15 dakikada konuşuyorum. Bu sefer adam geriliyor, tamam mı? Benim aklımda farklı düşünceler düşünmeye başlıyor.
Ama tam tersi de olabiliyor. Mesela adam şeyi savunan da var. Hani senin istediğini söylemen, ki bence normal bir şey. Yani istediğini söyleyebilirsin gerçekten de burada. Hani boş olsa da istediğini söyleyebilirsin yani. Her
ne kadar saçma olsa da falan. Çünkü dostlar biz özgür bir yayın falan diye böyle şey yapar. Hemen diğerlerine
burası özgür bir yayın. Benim konuştuklarım hep kesiliyor. Ben izliyorum programı tekrardan sonradan. Benim konuşuklarımı %100 kesiyorlar.
Birleştirip bir bakıyor, şey yapıyoruz.
Ben yandı. De izliyorum. Mesut hak veriyorum mesela. Diyorum ya, ne kadar haklıymış bu adam diyorum. Aa, ya.
Görüşme böyle mi oldu falan tersinde. Ama dostlar şöyle bir şey var. Gerçekten biz de yorumlar tarafında sizin bu konular hakkında, tartıştığımız konular hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Düşünceleri dile getirirken genelde şöyle getiriyorlar. Mesut amma boş boş konuşmuş. Ya tamam, boş boş konuşmuş da ya sen ne düşünüyorsun? Canım.
Ben de kendime ait bir sürü şey gördüm.
Yok, ben yani seninkileri okuyorum da hani senin üstünden gitmek istemiyorum burada, ayıp olmasa.
Ne okudun abininle alakalı? Ne diyor insanlar?
Ya bir tanesi yazmış. Abi demiş, yakışıklı oldun diyorsun ama Enis abiye söyle. Hiç yakışıklı olmamış demiş. Mesela bak.
Bu mu? Ama görüntümle alakalıysa hiç sıkıntı yok canım.
Ben daha neler var da ben siliyorum onları.
Öyle mi, sil abi? Ben çünkü gördüklerim silinmiş haliyse güzelmiş.
Yok, şaka bir yana şöyle bir durum var. Ben arkadaşların da düşüncelerini yazmalarını istiyorum. Çünkü böylece şeyi göreceğiz. Farklı düşünceler var mı yok mu, ama yok herhalde. Hepsi sana direkt katılıyor. Tamam, 5 dakikada katıldım zaten, geçsin diye.
Mesut Bey, bugünlere boşuna gelmedik. İnsanlar bize katıldığı için, insanların fikirlerini yansıtabildiğim için falan diye.
Oylarınızla.
Oylarınızla geldi.
Evet dostlar, bir ikisi bir daha bitti. Daha uzatmayalım. Çünkü evet, bayağı uzadı benim için de ya.
Hadi kapat abi ya. Seni bekliyoruz abi.
Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Bay bay.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu, Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.